Gagia Talks başlıyor.
Merhabalar, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği tarafından hazırlanan Gagia Talks'un ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu podcast serisinde derneğimizin kurucu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, Gold üyelerimiz ve Kadınlar Kurulumuz komisyonları gibi birbirinden değerli üyelerimizle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştireceğiz. İlk bölümümüzde derneğimizin kurucu başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu ve 16. dönem başkanı Sayın Yiğit Konukoğlu bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Adil Bey, dinleyicilerimiz için kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
Adil Sani Konukoğlu, 1961 Gaziantep doğumluyum. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanıyım. Gagiat'ın da ilk kurucu başkanıyım.
Çok teşekkür ederiz. Yiğit Bey, siz de kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
Tabii ki. Yiğitcan Konukoğlu. Ben de 32 yaşındayım. Liseyi özel Sanko okullarında okudum. Üniversiteyi de Koç Üniversitesi İşletme Bölümünde okudum. Şu an evliyim, bir çocuğum var. Gagiat'ta 14. dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. 15. dönemde başkan yardımcılığı yaptım. 16. dönemde de başkanlığını yönetiyorum. Aile şirketimiz olan Sanko Tekstil'de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarıma devam ediyorum.
Teşekkürler. Adil Bey, ilk olarak size bir soru yöneltmek isteriz. Gagiat'ın kurucu başkanı olarak derneğin günümüzde geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz?
Şimdi Gagiat'ın kurucu başkanı olaraktan ben şöyle söyleyeyim. Hayal ettiğimizin bir tık üstünde. Biz daha ilk kurarken derneği, o zaman bu şehri kapsayan, bu şehirde farklılıklar yaratan bir dernek olacağını düşünmüştük. Şu anda da bakıyorum ben, dernek gerçekten Gagiat şehirde farklılıklar yaratıyor. Hem şehrin kültürüne sahip çıkıyor, hem şehrin sanayisine sahip çıkıyor. Her noktada görebiliyoruz. Bu da bizi çok memnun ediyor.
Çok teşekkür ederiz. Yiğit Bey, size bir soru yöneltmek isteriz. Gagiat 16. dönem mevcut başkanı olarak derneği nereye taşımak istiyorsunuz?
Aslında ben bu soruya 16. dönem yönetim kurulu olarak cevap vermek isterim. Bir kişi olarak değil. Çünkü yapmak istediklerimizi sadece bir kişinin yapması mümkün değil bana kalırsa. Kolektif bir çalışma yapıyoruz. Hep beraber bu işin içerisindeyiz. Arkadaşlarımla beraber. Bizim öncelikli hedefimiz yeni jenerasyonun aslında Gagiat'a katılımını sağlamak. Yani 23 ve 30 yaş arasındaki iş insanlarının hızlı bir şekilde Gagiat'a gelmelerini ve onların oryantasyonunu tamamlamak. Bu bizim derneğimizin en önemli hedeflerinden biridir. Her zaman gençlikle dolmalı Gagiat. Onun için en önemli hedeflerimizden bir tanesi bu. İkinci konu, arkadaşlarımızla sürekli konuştuğumuz ve bu konuda çalışmalar yaptığımız kurumsallaşma. Derneğimizin kurum hafızasını ve doğrularını sağlam bir şekilde korumalıyız. Bu da bizim önemli hedeflerimizden bir tanesi. Bir diğer konu da derneğin ekonomik anlamda güçlenmesi. Ki bu konuda arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Güzel bir performans sergiliyoruz. Yani aklıma gelen bunlar olur. Birçok daha hedefimiz var. Gönlümüzde birçok şey var Gagiat için yapmak istediğimiz. Ama ilk olarak aklıma gelen ilk üç şey bunlar olur.
Teşekkür ederiz. Bugünkü sohbetimizde çeşitli konuları ele alacağız. Sohbeti daha keyifli hale getirmek için önümüzde derneğimiz tarafından hazırlanan kutularda bazı sorularımız bulunuyor. Kutudan istediğiniz sırayla bir soru çekip yanıtlayabilirsiniz. Mikrofon sizde. Keyifli sohbetler dileriz.
Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Evet, şimdi eğlenceli taraf başlıyor sanki.
Buyur Yiğitcan.
Teşekkür ederim. İlk o zaman ben çekiyorum. Evet, bir sihirli değnekle kendi iş hayatında tek bir şeyi değiştirecek olsanız bu ne olurdu?
Bir sihirli değnekle iş hayatındaki değiştireceğim tek şey zamanı uzatmak olur. Çünkü insanların bugünlerde işlerini takip etmesi için zaman yetmiyor. Ama önümüzde ne var, bu fırsat ne var diye baktığımız zaman da yapay zekayı görüyoruz. İnşallah işlerimizi daha kolaylaştıracak, karar almamızı da daha hızlandıracak. Bundan da ümitliyim. Onun için yapay zekayı çok iyi kullanan biri olmayı çok istiyorum. Bu değneği ben orada kullanmıştım.
Peki. Galiba aynı soruyu ben de cevaplayacağım.
Buyur bak.
Ben sattığım üründeki talebi arttırırdım. Çünkü talep oldukça karlılık da oluyor. Yani elimde bir sihirli değnek olsa hangi ürünü satarsam satayım onun talebini arttırırdım. Çünkü ekonomide de ilk söyledikleri şey talep oldukça fiyat artar ve o zaman işte işlerin keyfi olur. Bugünün ekonomisinde de maalesef bunu çok fazla göremiyoruz. Çünkü malum birçok sorunlar var. Hem etrafımızda, ülkemizin hem de global anlamda. Bu manada talebi arttırırdım. O zaman işler çok keyifli olurdu. Şimdi
ben mi soruyorsun?
Evet, siz çekiyorsunuz.
İş mülakatında en çok neye dikkat edersiniz?
Mülakatta ben en çok niyetini okumaya çalışırım. Yani karşıdaki kişi ne kadar kalıcı olacak organizasyonda? Çünkü organizasyon aslında bir kişi istekliyse birçok organizasyon o kişiye fırsatlar veriyor. Ama kalıcı olan insanlar bunu çok iyi daha iyi değerlendirir görüyorum. Aksi takdirde bir insanın işe girip sonradan çıkması organizasyon için çok büyük bir kayıp oluyor. Zaman kaybı ve emek kaybı oluyor. Onun için kişinin işte kalıcı olup olmayacağını ilk önce test etmeye çalışıyorum mülakatlarda. Benim için önemli nokta o. Sizin için nedir?
Benim için önemli olan ilk intiba. Eğer karşımdaki insan benim gözümün içine bakaraktan konuşabiliyorsa o kendine güvenli gösterir. Bu da o kişiye karşı benim çok rahatlıkla iletişim kurabileceğimi ve karşılıklı bir güven içerisinde çalışmaya olabileceğini düşündüm. Ondan sonra diğer konular gelir ama ilk intibada karşımdaki insanın davranışı benim için çok önemli.
Peki sıra bende. Bir tane daha çekiyorum. İş kıyafet stilinizde olmazsa olmaz parçanız nedir?
Olmaz parçam dediğiniz ama ben sürekli resmi giyinen bir insanım. Yani kravatım var. Yani takım elbisem olmazsa olmaz parça.
Takım elbise. Benim için galiba iyi bir gömlek. Yani iyi kesim bir gömlek ve düğmeli yakalı gömlek. Bence olmazsa olmaz yani. Ben onu keşfettiğimden itibaren gömlek bence en önem verdiğim şey benim iş stilimde. Hı-hı. Son sorumuz var galiba burada. Bir tane kaldı.
Bunu da sormak bana düştü. En çok hangi tarz sosyal sorumluluk projesinde sizleri motive ediyor? Sen ne motive ediyor mesela sosyal sorumluluk?
Sosyal sorumluluk projelerinde en çok çocukla ve doğayla ilgili olanlar. Özellikle Kerim'in doğumundan sonra çocuklara bakış açım inanılmaz değişti. Yani bir baba olarak sizlerin ne kadar neler hissettiğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Onun için bir kişi için çocuğu gerçekten çok kıymetli. Yani çocuklarla ilgili bir sosyal sorumluluk projesi olduğunda bana çok dokunuyor ve aynı zamanda doğa, yani hepimizin ihtiyacı var, bütün insanlığın. Ben bu ikisini öncelikli kılardım. Sizin için hangisi önemli?
Tabii ki çocuk çok önemli. Yani o birinci çocuklarla ilgili olan bütün sosyal sorumluluk projeler çok önemli. Burada en büyük önemim bir tane şey de insanların benim için değerli olan denizlere sahip çıkmak. Yani denizlerle ilgili olan sosyal sorumluluk projeler beni çok daha böyle bir şey yapıyor. Heyecanlandırıyor. Çünkü biz denizlerimize sahip çıkamazsak diğerlerini zaten yapamayacağız gibi. Çok fazla denizlerimizde kirlilik var. Evet. Otomatikman da bunun önüne geçmek gerekiyor. Bu konuda olan sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak benim hoşuma gidiyor.
Evet. Maalesef o konuda hani bir yorum yapmak isterim. Yani gerçekten gelecek nesillere kalmayacak gibi bir durum söz konusu. Yani.
Yok yani, çünkü bütün her şeyin neslini tüketmeye yönelik hareket ediyoruz.
Evet.
Bugün Marmara Denizi'ni eğer temizleyebilsek
muhteşem.
İstanbul'da inanın evine balık girmeyen kimse kalmaz.
Haklısın.
Ve hiç kimse balığa para ödemez.
Evet.
Yapılacak tek şey İstanbul Boğazı'nı Karadeniz'den Çanakkale arasındaki bütün o bölgeyi balıkçılığa kapatacaksınız. Ağ balıkçılığına. Trollara, ondan sonra atan balıkçılara kapatacaksınız. Arıtma tesislerini güçlendireceksiniz.
Evet.
Denize kirli suları bırakmayacaksınız. Orası bir cennet olur. Deniz kendi kendini temizler.
Evet.
Eğer siz fırsat verirseniz deniz kendi kendini temizler. O canlıları tekrardan, fazla da değil, 10 yıl içerisinde Marmara'nın her kıyısından oltanızla istediğiniz balığı tutarsınız. O da insanların evlerine çok rahatlıkla bedel ödemeden bir gıda maddesini götürmesini sağlamaktır.
İnşallah. Umarım.
Hayaller gerçek olur.
Umarım. O zaman bundan sonra sosyal yaşam ve aileyle ilgili sorular olacakmış. Bundan sonra daha resmi değil artık baba ol gibi konuşalım mı? Ben başlıyorum. Bu. Hangi yaşınızda ya da hangi anınızda içinizden ben büyüdüm dediniz? Geçmiş zamanda.
Buna cevap vermek çok zor ya. Yani gerçekten insan her dönemde ya gerçekten ben şimdi büyüdüm diye başlıyor.
Evet.
Örnek, ben 35 yaşlarında ilk yönetim kurulu başkanlığı yaptığım bir şirkete geldiğimde ben artık oldum dedim. Aradan bir müddet geçti, daha benim eksiklerim var dedim. Sonra 45'li yaşlarımda ya tamam artık ben büyüdüm dedim. İşte çocuklarım var, şu var. Fakat ben sizinle evlendirmeye başlayınca mesela ilk senin evlendiğinde hakikaten ben gerçekten büyüdüm farkına vardım. Torun oldu, torunda farkına vardım. Yani aslında insanın ben gerçekten büyüdüm dediği ve duran bir şey yok. Hep bir şey, yeni bir şeyde bir daha büyüdüğünüzün farkına varıyorsunuz. Gerek bu iş hayatında, gerekse aile hayatında hiç fark etmiyor. Ama belli bir şeye hep o yeni bir şey karşınıza çıkıyor.
Haklısın.
Onun için bence büyümenin hiç zaman şeyi durması.
Yaşı yok.
Yaşı yok. Her zaman her noktada büyüyebiliyoruz.
Ben bu soruya şöyle cevap verebilirim. Çünkü dün gibi hatırlıyorum. Ben 25 yaşıma girdiğinde çok korktum. Çünkü geri dönüş yok dedim kendime. Yani 25 sonrası rakamlar beni çok hala korkuyorum. Yani şu an 32 yaşındayım. 30'lu yaşlar biterse ne olacak? 40 olacaksın. Yani hani o 25'in bendeki önemi çok farklı olmuştu. Çünkü çocukluğumun bittiğini hissettim. Yani artık geri dönüş yoktu. Bundan sonra hep daha büyük rakamlar vardı. Onun için bunu söyleyebilirim.
Bende şimdi tam bir baba olduk soru var.
Neymiş o?
Babanın senin kariyerinde etkisi ne oldu? Hadi bakalım.
Aa, evet. Babamın böyle karşılıklı söylemek de şey olacak ama yani baba şöyle ya çok büyük bir önemi ve çok büyük bir etkisi var. Yani doğduğumdan itibaren zaten biz iş hayatının içerisinde olduğumuzu fark ettim ben. İşte fabrikalara yazın gitmemiz, sürekli tatillerde fırsat buldukça ofise gitmemiz, senin yanında olmamız. Ve o sırada da şunu fark ettim, insan ister istemez bazı özellikleri üstüne alıyor. Mesela şu an iş hayatımda hissediyorum. Aslında senle daha önce çalışan da şimdi benle çalışan insanlar da bunu söylüyor bazen bana. Mesela pratik olma, hızlı karar verip delege etme, insanlara güvenme ama takip etme, yaptı mı? Hani o konuda bence çok çok başarılısın baba. Onun için o yönün beni çok içime şey yapmış yani sinmiş. Bende de o şey var ve bundan çok büyük keyif alıyorum. İnsanlar da bu yönde çalışmaktan mutlu olduklarını da söylüyorlar. Onun için çok büyük etkileri oldu ama ilk aklıma gelenler yani pratik olma, işi delege etme ve takip etme özelliğini aldım diyebilirim. Peki sizin için yani dedemin sizin kariyerinizdeki etkisi nasıl oldu?
Baştan aşağı kariyerimde etkisi var. Yani bir yerde evet. Yok ki. Dedenin bir kere o iş takibi. Şu anda sen benden öğrendiğin o iş takibi. İşleri delege etmesi, olaylara bakışı. Hep bir adam geride durup olayın komplesine bakması çok önemliydi. Ve ben bunu yakalayabilmek için çok uğraşıyorum. Bu dedenizin o bakış açısı çünkü çok farklıydı. Yani ben %10'una razıyım. Bunun bakış açısının %10'unu yakalayabilirsem ona lazım. Tabii babam hep öğreticiydi. Öncülük etti bize. Bir kere kendisinin en temel olgularından bir tanesi dürüstlük. Hiçbir zaman dürüstlükten vazgeçmeyeceksiniz derdi. İşte meşhur sözde zaten işin hilesi dürüstlüktür desturu. Bu desturdan hiç şaşırmadık. Bu bizim kariyerimizde, özellikle benim kariyerimde en önemli konulardan biriydi. Ve dedenin ikinci bir özelliği de vatan sevgisiydi. Biz onu böyle bir aşıladı ki bayrak uğruna, vatan uğruna her şeyden vazgeçilir. Candan bile vazgeçilir ama vatandan vazgeçilmez. Diye böyle bir kendinin desturu vardı. Biz ona da dört elle sarıldık. Çok şükür kariyerimde en önemli konu bence bütün özellikleriyle babamın bize çizdiği o yoldu. Yani onun farkına varmadan bizim o kadar net bir şekilde işlemiş ki ince ince Antep'in bir nakışı vardı, el nakışı böyle. Onun gibi işlemiş. Ben bakıyorum bir noktaya geliyorum ya. Bunda babam ne derdi? Babam bunu nasıl düşünürdü diyorum. Ve bakıyorum ki bizim düşündüğümüzden paralel yönde düşünceler oluyor. Onun için inanılmaz bir etkisi var benim için.
Ne güzel ki yani böyle bir zaman geçirebildiniz. Böyle bir
çok şükür.
Yani ben babamla, gerçekten çok kıymetli.
İşte 94'e kadar birlikte çalıştık. Benim tekstildeki en büyük hocam, en büyük şeyim oydu.
Yani ben de öyle hissediyorum. Çok keyif alıyorum. Yani bir arada çalışmaktan. Aslında şu iş dallarımız çok farklı ama gerçekten daha fazla sizinle çalışmak isterim. Bir diğer soruya geçiyorum. Çocukken hayalindeki meslek neydi?
Ben mesleğimi yapıyorum. Sanayici olmak.
Sanayici.
Benim hayalim her zaman için sanayici olmak. Evet. Bunun dışında pek bir şeyim olmadı, düşüncem olmadı. Hep üretmek, ürettiğimizi satmak, pazarlamak. Yani pamuk ipliğiyle uğraşmak. Yani hep sanayidir ve hep derdim ki bir gün Allah kısmet derse işte grubun başına geçmek istiyorum diye. Çok şükür ona da eriştim. İnşallah bundan sonra da sizlere liderlik edip, sizlerin önünü açıp, sizlere daha başarılı olabilmek için hedefe koşacağız. Sen de?
Ya benim çocukluk hayalindeki meslek aslında 3 tane. Birini yapıyorum. Evet, iş adamı olmak ama bana hani yüklenmiş bir şey gibi aslında. O artık hani sizleri gördükçe işte sizler gibi olmak istemenin getirdiği bir şey ama normal kişisel olarak, yiğit olarak düşündüğümüzde ben kimyager ve psikolog olmayı aslında istiyordum, düşünüyordum. Hatta bir ara lisedeyken bile düşünmüştüm bunu. Neden dersek kimyanın bence çok sihirli bir dünyası var. O sihirli dünya ve gerçek, realistik bir dünya beni çok etkiliyor. Yani sabaha kadar onlarla uğraşıp hani bir şeyler geliştirmek isterdim açıkçası. Psikoloji de zaten sizler de çok iyi tanıyorsunuz beni. Ben psikolojiyi ayrıca severim. Yani insan psikolojisi iş hayatında da bence çok kıymetli bir şey. Psikolojinin gücüne çok inanıyorum. O anlamda psikolog olmayı da aslında isterdim.
Hiç kimyager olduğumu duymuştum da hiç psikoloğa ulaşayım duymamıştım.
Ya mesela son zamanlarda organizasyonla alakalı, ciddi anlamda organizasyon psikolojisiyle alakalı ciddi çalışmalar yapılıyor aslında. Hani insan kaynaklarının içerisinde olması gereken konulardan bir tanesi. Çok büyük bir aslında verimsizlik var orada. Onu daha iyi yönetebilseniz en büyük varlığınız insanlar aslında. Hiçbir makine falan bir şey değil.
Kesin.
Yani. O anlamda o organizasyon psikolojisini yönetebilmek aslında çok büyük katkı sağlar.
Zaten bir işletmenin, bir iş yerinin nereye olursa olsun eğer insan kaynağınız iyi değilse ne siz ne yaparsanız yapın. Gidin dünyanın en iyi tesisini kurun ama insan kaynağınız yoksa hiçbir şey yok.
Evet. Evet. Şimdi başka bir bölüme geçtik galiba.
Yok, bir tane daha soru var.
Dur, pardon.
Soru var. Çocukken ailende kime örnek alırdın?
Çocukken şöyle ben tabii ki çok güzel bir abi modeli var benim önümde aslında. Öncelikle tabii ki abim ve kuzenlerim aslında. Abim, kuzenlerim ve kesinlikle dayım. Yani hepsinin farklı özellikleri var ve ben gözlem yapmayı severdim. Demin de bahsettiğim gibi psikolojiyi de sevdiğim için hepsinin farklı özellikleri var. Onları kendime almaya çalışırdım. Ama bu anlamda çok şanslıyım. Hem kuzenlerim, işte bugün Turgut abim, Mehmet abim, Sahne abim, işte dayım. Yani onlar özellikle benim hayatımda hep böyle gözlemlediğim, ne yapıyorlar, nasıl tepki veriyorlar dediğim o küçükken, çocukken şeylerin önemli rol modellerim onlardı. Benim için onlar, sizin için?
Valla benim için babam, Abdülkadir abim, zeki abim ve saygı amcam. Ben özellikle bu dördünün özelliklerine, bunların yaptıkları, bunların tarzlarına göre kendime örnek almaya çalışıyordum. Onlardan çünkü babamın biraz önce anlattığım gibi yani çok farklı bir özellikleri vardı. Abimin böyle hızlı karar veren, cesaretli olması, şey olması beni çok şey yapardı. Zeki abimin detaycılığı beni çok cezbederdi. Sayın amcamın da inanılmaz derecede sosyal ve aynı zamanda yemek yapmasından tutun da titizliği benim için çok önemliydi. Yani amcam rahmetli gerçekten çok titiz bir yani yaptığı her türlü yemek ve organizasyon mükemmel olur. Yani hiçbir şey eksiksiz. Hiçbir organizasyon yapardı eksiksiz. Bir sofra hazırlar eksiksiz. Bir yemek yapar eksiksiz. İş hayatında da aynı titizlikten devam ederdi. Yani ondan dolayı yaptığı işin hakkını veren biriydi. Onu bu dördü benim için gerçekten birçok insan bilmez amcama bu kadar benim düşkün olduğumu ve onu gözlemlediğimi ve şey yaptığımı. Bu dördü benim için en ideollerim bunlardı.
Şimdi evet, şimdi galiba farklı bir konuya geçiyoruz. Ben çekiyorum yine. Bunu öğrenmek isterim. Gaziantep Mutfağı ile bir yarışmaya katılacak olsanız hangi yemek ile katılırdınız? Siz yapacaksınız.
Yemeği ben mi yapayım?
Evet.
Vallahi bu yemeği hangisini yapayım dersen şimdi kilis kebabına katılırım ya.
Kilis kebabı.
Ha, kilis kebabına katılırım. Yani çünkü o kadar çok yemeğimiz var ki 500 çeşit yemek var. Ben bunun hangi biriyle katılayım fark etmez benim için. Ama ilk aklıma gelen kilis kebabı olduğu için kilis kebabı dedim.
Süper. Ben de buna domates tavası ve pilavla katılırdım herhalde. Domates tavası şöyle, yani üniversite zamanındayken ben sulu yemek arada yapardım. Özellikle Los Angeles'a gittiğimde çok daha fazla yaptım. Ama domates tavası konusunda kendime güveniyorum. Yani yaparsam iyi yapabilirim diye düşünüyorum. Ama bizim evdeki tarzdaki domates tavası, öyle köfteli falan. Onu yapabilirim diye düşünüyorum.
Zaten o konuda domates tavası köfteli mi olur, kıymayla mı olur tartışması halen devam ediyor.
Doğru. Bizim ev için kapalı ama yani biz köfteli seviyoruz.
Köfteyle yapın.
Buyurun. Evet. Siz
hayatın boyunca aldığın en büyük ders nedir? Hadi bakalım Yiğit. Bu nasıl yapar?
Çok büyük bir soru tabii. Ya birçok ders var hayatın öğrettiği. Gerçekten hayat çok zor, kolay değil. Yani yaşla geldikçe de daha da zorlaşıyor gibi geliyor bana. Ama en büyük ders bence benim aldığım yalan söylememek yani. Şimdi ben ne zaman yalan söylesem hep daha büyük şey olur. Başıma dertler gelir ve ruhum sıkılır. Ben yani hiç sevmem. Yani gerçekten nefret seviyesinde. Yaptığımız insanız yani. Herkes yapıyor. Ama o tedirginlik ve onun sonrasında yaşadığım şeyleri düşünürsek yani bir yalan söylememek en büyük aldığım ders. Onun için hep yalan söylememeye çalışır. Hep doğruyu söylemeye çalışırım ki hep aynı şeyi söyleyeyim. Yani bana daha sonra sorduklarında da aynı cevabı vereyim. Hep aynı noktada olayım. Öyle bir psikolojim var. Bu cevabı bunu verebilirim. Birçok ders var ama aklıma gelen bu oldu.
Benim hayattaki en büyük aldığım ders babam rahmetlinin bana ilk kasanın anahtarını verdiği gündü. O gün cumartesi babam rahmetliyle birlikte Ali Küçükparmak rahmetli, o da bizim fabrikanın motor işlerini yapar. Çünkü eskiden elektrikler çok fazla gider gelir. Bundan dolayı elektrik arızası çok verir ve motorlar yanar. Alemca da bunları sarar, tekrardan bize getirir. Her hafta sonuna veya 15 günde bir gelir, faturasını keser, parasını alır. 12-13 yaşlarında orta bir talebesim, 13 yaşlarındayım. Babamla alemca odaya girdim, babamın odasına. Alemca ile babam oturmuş sohbet ediyorlar. Ben de oturdum, dinliyorum. Babam kasanın anahtarını çıkardı, bana uzattı. Alemcenin faturasını öde oğlum dedi. Ben de kalktım, aldım anahtarı. Elim titreye titreye ilk defa kasayı açacağım. Yani kasayı açtım, içerisinden parayı aldım. Faturanın bedeline baktım. Faturanın küsuratında 2,5 lira var. 2,5 lirasını kestim. Ondan sonra da tuttum faturayı alemceye öderken de dedim ki alemce faturanın sonundaki 2,5 lirayı da kestim dedi. Ben bu lafı söyler söylemez babam bana bir kızdı. Hani aklıma geldim gibi korkuyorum ya. Tekrar o günü yaşıyorum. Sen dedi ne hat ne dedi. O faturanın altından 2,5 lirayı kesersin. Bu hakkı dedi sende görüyorsan bir daha o kasanın anahtarını hayatın boyunca göremezsin. Öde o parayı. Şimdi ben 2,5 lirayı çıkardım ödüyorum. Alamca almıyor. Alamca diyor ki Sani Bey gencin kalbini kırma diyor ya bırak kalsın. Yok diyor. Alacaksın almayacaksın. Ağlayın. Ben zorla alamca 2,5 lirayı teslim etti. Kasayı da kapattım anahtarı babam dedi. Alamca gitti. Babam geç karşıma bakayım dedi. Babam beni karşısına aldı. Eğer dedi sen tüccarsan dedi bir malı dedi alırken pazarlık edersin. Eğer dedi malım dedi alırken pazarlık etmezsen sonunda kalkıp da faturanın altından bir şey düşemezsin. Bu hiçbir kurala, hiçbir şeye resmen hakimdir bu ya dedi. Sen dedi karşındaki adamın dedi bugün 2,5 lirasını yarın bir başka lirasını kesersen başın yani sen haksızlık, sen haram para kazanıyorsun. Önce pazarlık gideceksin, sonuna kadar mücadele edeceksin, kuruşu kuruşuna parayı hesabını yapacaksın. Karşındaki insan da o malı sana satıp satmamak da serbest. Hesabına gelmiyorsa da satmayacak. Ama pazarlık etmişsin, iş bitmiş, sen dönmüşsün adamın faturasının altından 2,5 lirasını kesiyorsun. Veya %1 küsuratını kesiyorsun. Ya adamın belki kazancı, sen pazarlık etmişsin sonuna kadar. Belki adamın bütün kazancı, adamın kazancına göz dikiyorsun. Eğer belki sen o 2,5 lira eksik söyleseydin, adam sana malı satmamış olabilirdi. Onun için ödeyecektin. Bu benim hayatımın aldığım en önemli hayat dersidir. Ve onun için de her yerde pazarlık eder. Hiç bana fark etmez. İsterse
bu konu
en büyük mağazası olsun. Mutlaka indirim isterim. Mutlaka bir şeyler isterim. Hiçbir şey alamazsam mutlaka bir hediye alıp çıkmak isterim. Yani pazarlıksız da hiçbir iş yapmak.
Evet. Peki şimdi siz çekiyorsunuz.
İş dışında yapmaktan keyif aldığınız aktiviteleriniz nelerdir?
İş dışında
aktivite var.
Efendim?
İş dışında bir aktivitem var.
Aslında ben insanlarla, aslında sevdiklerimle derin sohbetler etmek çok severim. Şu anda yaptığımız gibi mesela. Ve onlardan, o sohbetlerden ortaya çıkan yeni şeyleri keşfetmeyi çok seviyorum. Bir de bedensel olarak, yani spor veya aktivite olarak yaşadığını hissettiğin şeyleri yapmaktan hoşlanıyorum. Yeni şeyler keşfetmekten hoşlanıyorum aslında. Siz nasıl cevap verdiniz?
Benim tek cevabım var.
Adil Kerim mi?
Şu anda Adil Kerim, diğer taraftan da balık tutmak.
Evet.
Balık avına gitmek benim için, beni mutlu eden en güzel şeylerden bir tanesi. En verimli aktivitelerden bir tanesi. Çünkü orada her şeyi unutuyoruz.
Evet.
Dünya ile irtibatım kesiliyor. Günlerce o alanda kalabilir misin? Kalırım. Hiç de sorun etmem. Ama yani net bir şekilde balık.
Evet.
Adil Kerim ayrı zaten o. Ona laf yok. O günümüzün her gün saatinde bizim için öyle.
Peki yaşadım demek için ne yapmış olmak lazım?
Yaşadım demek için ne yapmış olmak lazım? Gerçekten bu soruya cevap vermek çok zor ya. Yani insanın yaşamı sırasında yaptığı işleri geride bıraktıkları, birileri kendi vefatından sonra Allah razı olsun dedirtebildiysen, ya yani bunu başarabilirsen işte yaşadım demek. Senin düşüncen nedir? Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Yani bence anı biriktirmek, yani sevdiklerinle zaman geçirmek, yaşadım demek için çok kıymetli. Çünkü insan bence hayattaki en eğlenceli şey. Yani insan en eğlenceli varlık. Onunla zaman geçirmek, sevdiklerinle zaman geçirmek bence yaşadım demek için çok kıymetli. Bunun dışında küçük bir pratik var arada yaptığım. Onu aslında paylaşmak isterim. Bir kitap var, Positive Intelligence diye. Orada öğrenmiştim. Aslında gün içerisinde 5 duyu organınıza odaklanırsanız, herhangi bir duyu organınıza, sadece 5 veya 10 dakika ama iyi bir fokusla, gerçekten insanın daha pozitif, günün diğer kalan kısmını daha pozitif geçirmesini ve o anı yaşamasını sağlıyor. O anlar zaten, anılar, anlar, bunlar beraber birikiyor. O da yaşam. Bence o da yaşam demek. Böyle cevaplardım ben de.
Güzel. Evet, bu tas kutudaki en son soru. Bundan sonra kutumuz var mı? Varmış. Bundan sonra da kutumuz varmış. Haftaya bir gün eklemek istersen hangi iki günün arasına eklerdin? Bugün özelliği ne olur?
Bu kesinlikle cumartesi ve pazarın arasına bir gün eklerdim. Bence insanlık olarak gerçekten çok fazlaca çalışıyoruz. Bence insanların daha fazla yaşamı, hayatı keşfetmesi lazım. Onun için cumartesiyle pazarın tam ortasına bir tane gün eklerdim. Sizin için hangisi olurdu?
Çarşamba ile perşembenin arasına bir gün eklemek.
Gerçekten mi? Neden?
Gerçekten. O günü de hiçbir şekilde yalnızca kendi işime odaklanmak üzere, işletmelere dolaşmak üzere programlamak için yapardım. Çünkü haftanın o 5 günü o kadar dolu bir geçiyor ki çoğu zaman işletmelere gidemiyoruz. Bayağı bir arayı açıyoruz. Bu beni rahatsız ediyor. Ama maalesef büroya geldikten sonra bürodan çıkmak çok zor oluyor. Onun için de o günü ilave eder. Onu o günde her hafta bir işletmede geçirmek üzere programlardı.
Evet. Şimdi galiba tek cevaplık sorulara geçiyoruz. Yani sadece bir cevabını, tek cevap vereceğiz. Çekiyorum. Yüzleşme mi, konuyu kapatmak mı?
Yüzleşmek.
Yüzleşmek. Evet, benim için de öyle. Ben de aynı cevabı verirdim. Buyurun.
Teknoloji mi, insan gücü mü?
Teknoloji.
İnsan gücü. Çünkü insansız hiçbir şey olmuyor.
Doğru. Ama insan gücü dediği için sanki teknolojinin gücü ve insan gücü mü dediği zaman teknoloji.
Yok, ben öyle düşünmüyorum.
Evet.
İkisinden birini tercih. Teknoloji, insan. Benim için insan daha değerli.
Bak. Risk mi, güvenlik mi?
Güven.
Benim için de güvenlik. Yani bu kesinlikle. Son bir soru var galiba.
Ha, bu son soru. İşte buna yönelik. Bir film veya dizi karakteri olsanız hangisi olurdunuz ve neden?
Ben Batman olurdum. Nedeni şu, Batman hep aslında dünyanın içinde olan ekipmanlarla aslında savaşını veriyor. Ve realistik, yani hem tek başına, zaten birçok kahraman tek başına savaşır ama Batman özelinde kullandığı ekipmanlar günümüzün teknolojisi veya daha ileri teknolojiler kullandığı için, olabilecek şeyler olduğu için daha realistik bir süper kahraman. Onun için gerçek hayata yakın olduğu için Batman derdim. Sizin için hangisi?
Aslında benim film veya dizi karakteri olmak gibi bir hiç düşüncem yok. Ama ille de olmam gereken bir şey varsa ben Kuruluş Osmanlı Ertuğrul Gazi olurum. Yani Batman. Ben uzak şey. Ben kendi özümden biri olmak istedim.
Peki, tamam. Tabii galiba sorularımız bitti ama ben son olarak bu projede emeği geçen kadınlar kurulumuza ve komisyondaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Harika bir anı oldu bizim için ve bundan sonraki serilerde de insanlar için, insanların çocuklarına kadar kalacak, sevdiklerinin dinleyebileceği harika anıların olduğu çok güzel bir deneyime açılıyoruz. Ondan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bu ve bundan sonraki bütün serilerde insanların keyif aldığı ve dinlemekten mutlu olduğu yayınlar olur. Herkese çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ediyorum. GAGİAT'ın böyle bir organizasyonu ve Kadınlar Kurulu'nun buna emek vermesi ve bunu oluşturması beni çok daha fazla duygulandırdı. Çünkü biz GAGİAT'ı kurduğumuz sırada Kadınlar Kurulu ne yapacak, niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz diye sorulan sorulara defalarca cevap verildi. İşte bunun bir tanesi bir cevap da.
Evet.
Tebrik ediyorum herkesi.
Teşekkür ederim.
Sağlık.
Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
GAGİAT Talks sona erdi.